Ayrım 18, Kale, Stephen James, sayfa 230. 44. Bölüm. Creighton Randy'nin yanında duran polisin başına doğrulttuğu silah namlusuna sakince baktı. Kapı onları izlemesine ve eğer gerekirse öldürmesine yetecek kadar açıktı. Tetiği çekmek için sadece iyi bir sebebe ihtiyacı vardı. Hem Randy hem de polis yaklaşık 20 metre kadar ileride menzil alanı içindeydiler ve Creighton onların konuştuklarını duyabiliyordu.
''Bilmiyorum'' dedi Randy. ''Sanırım bu tanıdık geliyor ama kesin olarak söylemesi zor. Karanlıktı.''
''Burası geldiğimiz 6. depo.'' Polis kızmışa benziyordu. ''Dinle, benim gitmem lazım. Başka bir olay için bu bölgeyi taramamızı istiyorlar. Geç kaldım. Seni istasyonda bırakırım.''
''Hayır, bence burası olabilir. Oldukça emin sayılırım.''
''Sence burası emin olabilir ve oldukça emin sayılırsın. En son gittiğimiz depo için de aynısını söylemiştin. Bak, burada araba falan yok, telefon da yok. Alışveriş merkezine gidip kendine yeni bir telefon al ve dün gece başına daha kötü olaylar gelmediği için şükret.'' Randy bir kez daha karşı çıktı. Fakat polis çoktan arabasına doğru yürümeye başlamıştı. Park alanına son bir kez daha göz gezdirdikten sonra onu takip etti. Belki böylesi daha iyiydi. Ancak daha eğlenceli değildi. Creighton polis memurunun devri arabasına binmeden hemen önce telsize söylediklerini duydu. ''Evet, memur Brandeis konuşuyor. Eski Lardner üretim yerinde herhangi bir durum yok. Listeden çıkmıştır, gidebiliriz.'' Creighton onları uzaklaşana kadar kapıda bekledi. Demek sebebi her neyse polisler depo bölgesini arıyorlardı. Bir ipucu için mi? Kim bilir? Artık bunun bir önemi kalmamıştı. Memur Brandeis biraz önce bölgenin temiz olduğunu bildirmişti. Teşekkürler Randy diye düşündü Creighton. Depodaki suyun nereye kadar yükseldiğini görmeye giderken. Artık günün geri kalanında kimsecikler Cassandra ile beni rahatsız etmez. 45. Bölüm. Ejderhanın kuyruğu dövme salonunun dışındaki tabelada dil bilgisi yönünden yanlış ve tek kelimeyle aptalcaydı. Dövmenin yeri siz beklerken yapılır yazıyordu. Tessa sadece başını iki yana salladı. Bir dakika durup gerçekten bunu yapmak isteyip istemediğini düşündü, özellikle de burada. Kapıda onu keskin bir duman kokusu karşıladı, kokuyu tanıdı. Bu sigara dumanının kokusu değildi. Stüdyonun içinden şiddetli ve etkili bir müzik sesi geliyordu. En sevdiği gruplardan biri çalıyordu. Ölü Tırnak 13, en azından bu iyiydi. Lien Hua'nın günün erken saatlerinde söylediği sözleri hatırladı. ''Yapmamız gerekeni yapıyoruz.'' İçeriye girdi ve kasanın arkasında duran yağlı saçlı herif müziğin sesini kısıp içmekte olduğu sigaraya benzer şeyi söndürdü. Üzerinde sarhoş hatunlar benden anlar yazılı bir tişört vardı. Tessa kolunu bunun gibi birisine emanet edeceğine inanamıyordu. Özellikle de adamın gözleri vücudunu baştan aşağı süzdükten sonra. Adamın gözleri bu gibi bir tişört giyen adamdan bekleneceği gibi Tessa'nın vücudunun tahmin edilen bölgelerinde takılıp kalmıştı. ''Sana bir kamera almamı ister misin?'' diye sordu Tessa.
''Ne?''
''Fotoğraf çekebilmen için. İstediğin bu mu?''
Adama orta parmağını gösterdi.
''Bunun fotoğrafını çek, pislik!''
Odanın sol köşesinde gölgelerin arasına gizlenmiş biri güldü. Tessa adamın yüzünü seçemedi. Ancak şort ve parmak arası terlik giymiş olduğunu ve bir sigara yaktığını gördü. Tessa etrafa göz attı. Duvarın her milimetresini dövme resimlerinin kopya kağıtları sarmıştı. Sağ taraftaki iki açık antre dövmelerin yapıldığı bölmelere doğru gidiyordu. Her bölmenin içerisinde bir lavabo, tezgah, iğneler ve köşede duran bir dövme makinesi görünüyordu. ''Pekala'' diye homurdandı tezgahın arkasında duran adam. ''Senin için ne yapabilirim?''
''Burası bir dövme salonu, öyle değil mi?''
''Sanırım ailenden izin alman gerekecek. Anneciğini yanında getirdin mi?''
''Annem öldü.''
Katı bir sessizlik oldu. Özür dilerim.
Ya tabii.
Bu adam baydı artık. Pis ve dumanlı odanın çevresine baktı ve köşedeki adamın öne doğru eğilmiş olduğunu gördü. 20'li yaşlarının başındaymış gibi duruyordu. Kıvırcık sarı, sörfçü saçları, alt dudağının altında sakalı ve parıldayan gözleri vardı.
Daha önce çalan müzik dedi. İçeriye girdiğim zaman çalan. Sevdiğin tür o mu? Ölü Tırnak 13.
Evet, son albümleri yıkıyor.
Yumuşak, neşeli ve akılda kalıcı bir sesi vardı. En çok hangi parçayı sevdin? Korkunç bir durumu mu yoksa gözlerini açmayı mı?
Sigarasından bir nefes çekti. Korkunç bir durumu.
Ben de dedi Tessa ve şarkının sözlerini mırıldanmaya başladı. Altın sarısı gökyüzünün altında ızdırap dalgaları, sağlam bir toprak bulamıyorum.
Her zaman ayakta kalabileceğim bir yer arıyorum. Hiçbir zaman umut vadeden yeri bulamıyorum. Evet, bu şarkı harika.
Tessa gözlerini ondan ayırdı. Bu hiç de kolay olmamıştı. Pekala dedi sarhoş kızların hoşuna giden yağlı saçlı adama. Bana dövme yapacak mısın yoksa başka bir yere mi gitmeliyim? Param var.
Görelim bakalım.
Bir deste 20'liği masanın üzerine koydu. Adam onları bir araya toplayıp bir fiske vurdu.
Tatmin oldun mu?
Lah lan dedi sörçü adam. Kıza bir dövme yap işte.
Bu para yeterli mi bilmiyorum. Ne istediğine bağlı.
Yeterli. Sigarasından bir nefes daha çekti. Ne istiyorsa yap işte. Sen benim için çalışıyorsun ve orada dikilip hiçbir şey yapmaman için sana para vermekten bıktım.
Lah lan İspanyolca bir şeyler mırıldandı. Tezgahın altına uzanıp üzerinde boş bir form olan eskimiş klipsli bir dosya çıkardı.
Pekala dedi. 18 yaş veya üstünsün. Öyle değil mi? Sadece öyle de.
Öyle.
Güzel. Şunu imzala. Eğer enfeksiyondan ölürsen bizi dava edemeyeceğin yazıyor.
Yapma ya dedi Tessa. Bu sıklıkta olur mu? Ölmüş insanlar sizi dava eder mi?
Köşedeki adam bir kahkaha attı ve Tessa ona gülümsedi. Adam sigarasını eğerek ona doğru bir duman halkası gönderdi. Sadece imzala dedi Lahlan.
O günün tarihini ve adres bilgilerini yazıp formun alt köşesine okunması güç bir isim karalayarak formu adama geri uzattı. Lahlan formu hiç bakmadan klipsi dosyadan hızla çekip bir dosya çekmecesini açtı ve oraya tıktı. Tessa köşedeki sarışın adama baktı.
Sağ ol.
Ne için?
İstediğimi verdiğin için.
Adam bir an için sözlerini düşünüyor gibi göründü. Lafı bile olmaz. Ben Riker bu arada.
Adın mı yoksa soyadın mı?
İnsanlar bana Riker der, sana ne derler?
Çabucak düşündü, ona gerçek ismini söylemek istemiyordu.
Kuzgun.
Bunu söylediği için hafif bir ihanet duygusu hissetti. Ama rahatsızlığını bir gülümsemeyle kapattı.
Edgar Allan Poe'yu severim.
Süper, pekala, seninle tanıştığıma memnun oldum Kuzgun.
Oh, çok şirindi ve en azından 20 yaşındaydı. Ayrıca kendisiyle flört ediyordu. Bir heyecan dalgasının içinde yayıldığını hissetti ve bunu cevabına yansıtmamaya çalıştı.
Ben de seninle tanıştığıma memnun oldum Riker.
Sonra Riker sandalyesini tekrar duvara yasladı.
Lahlan en baştaki dövme bölmesine girdi ve dövme makinesinin yanındaki sandalyeyi Tessa'ya doğru çevirdi.
Pekala, nerene istiyorsun? Bırak tahmin edeyim. Bileğine, sırtına.
Bu sıralarda birçok kız ayağına.
Koluma.
Bluzunun kolunu yukarıya doğru sıyırdı. Adam Tessa'ya doğru bir adım attı ve pazusunu gevşekçe sıkarak bir çiftçinin atın ağzına baktığı gibi baktı.
Buraya, kolun alt kısmına dedi. Bu en çok acıyan yerlerden biridir. Vücudundaki en hassas yerlerden biri. Endişelenme.
Gözleri Tessa'nın yarasına kaydı.
Bu sanki yeni olmuş gibi.
Birkaç ay önce.
Hala acıyor mu?
Hayır, acımıyor. Tam oraya istiyorum. Adam hala kolunun derisini elliyordu ve bu Tessa'yı huzursuz etmeye başlamıştı.
Yaranın çevresine mi?
Hayır, üzerine. Kolunu geri çekti.
Yaralar rengi çok iyi tutmaz.
Tessa Riker'a döndü. Bu herif herhangi bir işe yarar mı?
Riker arabaya bir duman halkası bıraktı ve öne doğru eğilerek yüzünü bir kez daha gölgelerin arasından çıkardı. Gerçekten de çok güzel gözleri vardı. Daha iyisini bulabilmek için Los Angeles'a gitmen gerekir, güven bana. İşin de çok iyidir. Sadece kokuyu umursamazsan iyi edersin.
Çok komik dedi Lahlan.
Sonra Tessa'ya baktı. Pekala tamam, yaranı kapatmak istiyorsun.
Aynı şeyi kaç farklı şekilde söylemem gerekiyor? Lavabonun yanındaki tezgahın üzerinde yayılmış duran iğne takımlarına doğru yürüdü. Her neyse, peki ne istiyorsun? Nilüfer, kelebek, kalp, kabile.
Kuzgun istiyorum.
Kuzgunu sadece Poe'nun şiiri yüzünden istemiyordu. Daha çok Patrick yüzünden istiyordu. Çünkü Patrick bazen ona küçük kuzgun derdi. Ve bu Tessa'ya özel ve seviliyor olduğunu hissettiriyordu. Bunu sessiz ve özel bir biçimde kabullenmişti. Bu nedenle birbirlerine daha da yakın olmaya çalıştıkları için Tessa kuzgun yaptırmanın iyi olacağını düşünmüştü. Dövme yaptırmış olmasından Patrick'in hoşlanacağından pek emin değildi. Ancak kuzgunun onun için çok anlamlı olacağından emindi.
Kuzgun mu istiyorsun?
Riker'a seslendi ve alayın kelimelerini renklendirmesine izin vererek
''Her zaman böyle iyi bir dinleyici midir?'' dedi.
Bu onunla flört etme biçimiydi ve kendisini çok iyi hissettiriyordu.
Bugün A takımında.
Gözlerini hafifçe yukarıya kaldırdı. Aman ne iyi.
Keser misiniz dedi Lalan. Tam olarak istediğin şeyin görüntüsünü almam lazım.
Pekala, işte istediğim bu.
İnternet kafede basmış oldu. Resmi çıkartıp ona verdi. Resmi dikkatlice inceledi.
Bu kargaya benziyor.
Bu bir kuzgun, tamam mı? Kolumun ön tarafında kuyruğundaki tüylerinin kolumun arkasına dolanarak seri katilin şu tezgahın üzerinde duran makaslara benzer bir makası sapladıktan sonra bana bırakmış olduğu yarayı kapatmasını istiyorum. İstediğim bu, bunu yapabilir misin? Yoksa başka bir yere mi gideyim?
Yapabilirim, yaparım, sadece rahatla biraz.
Lahlan'ın gözleri Tessa ve makaslar arasında gidip geldi. Ama benim o şekilde kolunu saran büyük bir dövme yapmam bilmiyorum. Belki 4 veya 5 saatimi alabilir. Eğer düzgün yapılmasını istiyorsan tabii.
Benim için hava hoş. Düzgün yapılsın istiyorum.
Aynen bu resimdeki gibi mi olsun istiyorsun? Bazı mavi gölgeler, belki tüyleri yansıtan hafif bir güneş ışığı, gri pençeler.
Aynen öyle.
Lahlan omuz silkti. Bir jilet ve tıraş kremi çıkartıp Tessa'nın yarasını çevreleyen cılız tüyleri tıraş etmeye başladı.
''Pekala, bana dürüst ol.'' dedi biraz tereddüterek. ''Bir seri katili mi bıçakladın?''
''Evet, bıçakladım.''
''Neden?''
''Çok fazla soru soruyorsun.''
Riker'ın kahkahası odayı delip Tessa'nın kucağına oturdu ve Tessa ona gülümseyerek karşılık verdi. Hemen sonra Lahlan Tessa'nın koluna konmak üzere olan kuzgunu çizmeye başladı. Tessa ilk iğdenin batışını hissettiğinde ne kadar acırsa acısın korkudan sinmeyeceğine dair kendi kendine söz verdi.
Hele Riker onu izlerken asla.
46. Bölüm 17.21 Cassandra'nın mühletinin dolmasına 2 saat 39 dakika kala. Araştırıyordum. Sherrod Akvaryumu'nun gözetleme videolarında Cassandra'nın son görüntüsü saat 05.03'te personel giriş kapısından içeri girerken çekilen kayıttaydı. Onu kaçıranın görüntüsü yoktu. Solomon ok hakkında bilgi bulduğunu söylemek için yanıma uğradı. Saber 11 askeri üretim şehirdeki düzinelerce satıcıdan birinden alınmış olabilir. Hiçbir iz yok.
Peki ya uyuşturucu?
Toksik taramasına destek getirildi, birkaç gün alabilir.
Hemen ihtiyacımız var. Enselerini yapış ve eğer işi hızlandırmazlarsa üzerlerine Ralph'i sal.
Başıydı onayladı ve tam gitmek üzereyken ekledi. Bu arada Cassandra'nın ailesi hakkında elimizde hala somut bir bilgi yok. Annesinin ölmüş olduğunu, boğulmuş bir halde bir sokakta bulunduğunu teyit ettik. Ancak babası hakkında hiçbir kayıt bulamıyoruz. Belki o da ölmüştür, bilmiyoruz.
Şimdilik beklenenin dışında bir gelişme yoktu.
Sağ ol.
Solomon gitti ve ben Cassandra'nın ödeneği hakkındaki araştırmama geri döndüm. Ancak bu da pek bir işe yaramıyor gibiydi. Tek bulabildiğim Rook adlı bir projeyle ilgili az sayıda belge ve manyetoensefalografi teknolojisi mukopolisakkaridler ile köpek balıklarının elektroduyusal organlarında yarı iletken görevi gören peltemsi madde hakkında ek bilgi içeren bazı PDF dosyalarıydı. Bunların olayla alakası neydi? Yeni bir tür cihazın üretimi için manyetosefalografinin etkinliğini arttırmanın bir yolu mu? Acaba suni olarak aynısını yapmanın bir yolunu bulabilmek amacıyla köpek balıklarının hissederek balıkların yerlerini nasıl bulduklarını anlamaya mı çalışıyorlardı? Büyük bir ihtimalle. Fakat bunun Cassandra'nın kaçırılmasıyla ne tür bir bağlantısı olabileceğini tahmin bile edemiyordum. Lien Hua'nın taktiğini kullanmak için arabadan dışarıya çıkmam gerekiyordu veya belki de başka bir pencereden dışarıya bakmalıydım. Aquarium Drake şirketler grubuna ait olduğuna göre paranın geçmişini takip ederek ödenek hakkında ilave bilgi edinebileceğimi düşündüm. İnternet sayfasında genel müdür Victor Drake'in net bir fotoğrafı vardı, onu hemen tanıdım. Günün erken saatlerinde akvaryumu terk ederken beni az kalsın yere deviren adamdı. Bu hafta öncesine kadar şirketini hiç duymamış olsam da görünüşe göre ülkedeki en ileri biyoteknoloji şirketlerinden birini kurmayı başarmıştı. Bu ne anlama geliyordu? Bağlantısı ne olabilirdi? Biyoteknoloji? Köpek balığı araştırmaları? Manyetos ensefalografi? Tüm bunların yangınlarla ve Cassandra'nın kaçırılmasıyla bir bağlantısı var gibiydi, ancak nasıl? Sanki daha fazla ipucu toplayabilmek için attığım her adım beni olayın özünden giderek uzaklaştırıyordu. Saate baktım, 17.34. Her geçen dakikayla Cassandra'yı bulma şansı daha da azalıyordu. O kadar gergindim ki telefon çaldığında beni yerimden hoplattı. Telefonu kaptığım gibi açtım. Ben Pat.
Doktor Bowers, ben Aina Mendez. Ajan Hawkins bize Hunter'ın meskun bir binaya gitmiş olabileceğini söyledi.
Bu mümkün.
Bu nedenle apartman dairesine bomba ekibini getirdik. Hunter'ın kıyafetlerinde radyoaktif izotop izleri buldular.
Ne? Diye iç çektim.
Sezyum 137 kötü bir madde. Miktarı az ancak kesinlikle var.
Bu bir hastanede kimya laboratuvarını ziyaret etmek gibi masumca bir olay nedeniyle veya kirli bomba üzerinde çalışan birinden de geçmiş olabilir. Ekip hali hazırda daha geniş bir tarama yapıyor ama yine de bilmen gerekir diye düşündüm. Olay ve beynimin içindeki veriler birbirinin üzerine devrilerek döndü durdu. Ayna, ekibine yangın mahallerini de incelettir. Oralarda da sezyum izlerine rastlayacaklar mı bakalım. Dün geceki binadan başla. Hunter'ın yanıcı madde olarak kullandığı karışıma bizim daha önce düşünmediğimiz başka bir kimyasal ekleyip eklemediğini merak ediyorum. Acele et, fazla vaktimiz yok.
Ama bunu daha önce yapmıştık zaten.
Yaptınız mı?
Si, San Diego dünyanın en önemli deniz limanlarından ve askeri merkezlerinden bir tanesi. Bu nedenle mask, radyoaktif sezyumlar ve terörist eyleme dair kanıt bulabilmek için düzenli olarak şehirde taramalar yapar. Geçmiş zamanda sezyum 137'nin izlerine rastlamıştık. Ancak bunlar daha ziyade buradaki tıbbi araştırma tesislerinden geliyordu.
Verileri tekrar karşılaştırın.
Gerginliğimin farkındaydım ve sanırım o da sesimden bunu anlıyordu. Çünkü yanıt verene kadar uzun bir zaman geçti. Pekala, bulduklarımızla ilgili seni bilgilendiririm.
Konuşmayı bitirdik, saatime baktım. 17.37. Lien Hua, Cassandra'nın filmini üst üste birkaç kez her seferinde değişik yerlerde durarak izledi. Sonunda not defterini açıp şöyle yazdı. Onu en çok heyecanlandıran şey öldürmek eylemi değil, kuvvet. Bir insanın hayatını kendi avuçlarının içinde tutuyor olmaktan dolayı hissettiği sarhoşluk. Bu duyguyu olabildiği kadar uzun süre hissetmek istiyor. Durdu. Evet, Cassandra'nın dehşeti suyun yavaş yavaş yükseldiğini görürken saatlerce sürebilirdi. Tüm bu sırada da kaçamayacağının bilincinde olurdu. Ve o Cassandra'nın ızdırabını her dakikasından zevk alırdı. Lien Hua tekrar yazmaya başladı. Kurban öldüğü zaman heyecan biter. Böylelikle öldürmek tek başına onun için yeterli değildir. Onu defalarca tatmak ister. Bu nedenle de ölümünü filme çeker. Lien Hua gözlerini kapattı. Suyun içerisinden bir kadın yüzünün cansız bir şekilde baktığını gördü. Yüz solgundu ve ölümle gölgelenmişti. Bir keresinde buna benzer suyun üzerinde yüzen bir yüz görmüştü. Çok uzun zaman önce. Gözlerini açtı. Filmi başa sarıp tekrar izlemeye başladı.
18. ayrımın sonu. Sayfa 242.